Şiir Gemisi.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'nden. Yine şiirlerimizle, şairlerimizle selamlıyoruz sizleri. Biz kim miyiz? Bilede Yaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar Şiir Gemisi'ni. Aycan Feren'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağım yaklaşık 30 dakika boyunca. Türk Edebiyatı içerisinde alt kültürün ve karşı söylemin şairi olarak yerini alan, ikinci yeni hareketinin en güçlü kalemlerinden biri olan Ece Ayhan'ın hayatını, şiirlerini ve şiire dair görüşlerini konuşacağız bugün. Bilede Yaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Teşekkürler. Biz de sizleri selamlıyoruz. Sevgiyle, saygıyla. Çok büyük sevgi ve saygı duyuyoruz. Çünkü yine çok sevdiğimiz bir şairi konuşmamıza vesile oldunuz siz bizim. Evet, ikinci yenilerden geçen hafta Cemal Süreya'dan bahsetmiştik. Evet. Ve yine ikinci yenicilerle devam ediyoruz. Ece Ayhan tabii ki öncelikle hayatıyla başlayacağız galiba.
Muhakkak. Sizin de girişte söylediğiniz gibi alt kültürün ve karşı söylemin şairi denildiğinde Ece Ayhan akla geliyor. Özellikle ikinci yeni hareketi içerisinde münferit bir duruşu sergilediğini biliyoruz. Hayatıyla başlayalım Ece Ayhan'ın. Sonrasında edebi kişiliğinden ve eserlerinden bahsedelim kısaca. Ece Ayhan 10 Eylül 1931 tarihinde Muğla'nın Datça ilçesinde, o güzel Ege ilçesinde dünyaya geliyor. Tam ismi Ece Ayhan, soy ismi Çağlar'dır.
Ece Ayhan Çağlar.
Ece Ayhan Çağlar. Geçmiş dönemlerde ağabey anlamına geldiğini söylediği Ece ismini kullanıyor. Kendisi böyle söylüyor.
Biz kraliçe olarak biliriz,
evet,
değil mi?
Ece kelimesinin ağabey manasına ağabey geldiğini.
Evet.
Babası devlet memuru Behzat Bey, annesi Ayşe Hanım. Şairin erken çocukluk dönemine denk gelen 1933 yılında aile Çanakkale'ye yerleşiyor. 1938'de Eceabat İlkokulu'nda eğitimine başlıyor Ece Ayhan. İkinci sınıfı 1939'da Çanakkale İstiklal İlkokulu'nda okuyor. Tam da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği yıllarda. 1940 yılı sonlarında aile İstanbul'a taşınıyor bu sefer ve Ece Ayhan eğitimine 1941'de girdiği Karagümrük Hırkayı Şerif İlkokulu'nda devam ediyor. 1941'de anne Ayşe Hanım, baba Behzat Bey'den boşanıyor. Kız kardeşi ve annesiyle bir müddet ciddi bir yoksulluk devresi geçiriyor Ece Ayhan. Şairin hayatı üvey babasından sonra daha da farklılaşıyor.
Anne elinden evleniyor halde.
Doğrudur. Ayhan kendi şairliğinin en mühim özelliği olan otorite karşıtlığını bu devrede kazanıyor. Üvey babası nedeniyle ediniyor bu
Demek
alışkanlığı.
Demek ki baba baskıcı bir babaydı.
Doğrudur.
Ve o da buna karşı
Doğrudur.
Çıkıyor.
Ortaokulu Zeyrek Ortaokulu'nda, liseyi de o günkü ismiyle Taksim Erkek Lisesi'nde okuyor.
Artık İstanbul hayatı.
Doğrudur.
Burada, değil
Ecehan,
mi yani?
Doğrudur. Artık
Karagümrük'ten
İstanbul'da.
Bahsettiniz, evet, az evvel onu soracaktım. Bundan sonra İstanbul'da.
Evet. İlkokulu, ortaokulu İstanbul'da okuyacak Ece Ayhan.
İlkokulu şeyde bitirdi, Çanakkale'de bitirdi. Değil mi? İstiklal İlkokulu'nda okudu ve sonrasında artık Karagümrük Hırkayı Şerif.
Burada 1941'de aslında ilkokulu Çanakkale'de başlıyor ama ilkokulu bitirmiyor, da İstanbul'da bitiriyor.
Ha, Karagümrük.
Doğrudur. Karagümrük Hırkayı Şerif'te, tamam, de devam ediyor. O sırada boşanıyor annesiyle,
anladım,
babası da yaklaşık 10 yaşındayken.
Evet.
Kendisi ortaokuldayken müziğe de ilgi duyuyor Ece Ayhan. Özellikle liseyi o günkü adıyla Taksim Erkek Lisesi'nde okurken müzik öğretmeni Demirhan Altu aracılığıyla ilgi duyduğu müzik duygusunu Çocuk Sesi dergisi ve üniversite yıllarında takip ettiği Helikon Derneği aracılığıyla geliştiriyor. Bu sıralarda şairin annesi 1950'ye dek çalgılı gazinolarda çalışıyor ve Ece Ayhan annesinin çalışma hayatı vesilesiyle orada arka mahallelere dair pek çok hayat pratiğini gözlemleme şansı. Artık şans mıdır yoksa kara talih midir, tabii tartışılır ama
hani az
çünkü
evvel
zor bir hayat yaşadığını biliyoruz.
Hani az evvel şey dedik ya, alt kültürün,
evet,
şair dedik. Bunu,
evet,
o yüzden herhalde,
doğrudur,
değil mi?
Doğrudur.
İlintiliyoruz buraya.
Bizde hani arka mahalle, arka sokak tabiri vardır ya. İşte oralardaki hayatlara değiniyor aslında Ece Ayhan birçok şiirinde.
Çünkü yaşıyor.
Çünkü yaşıyor dediğiniz gibi. Eserlerinde önemli yer tutan varoşluk gibi konularla bu dönemlerde annesinin iş hayatı vesilesiyle tanıştığını belirtiyor Ece Ayhan.
Evet.
Hayatın akışı karşısındaki muhalif tavrını besleyen bir diğer kaynak olarak da bugünleri görüyor. Aslında otoriteye ya da olana ve düzene karşı bir tavır geliştirmeye çalıştığı yılların biz bu yıllar olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Annesinin çalışma hayatından kaynaklı, o ortamdan kaynaklı.
Acaba o çalışırken evliliği devam ediyor muydu ki annesinin? O
yok.
Hani baskıcı babadan ayrılmış mıydı ki?
O sıralarda üvey babadan kurtulduğunu
kurtuldu.
Biliyoruz.
Kurtuldu, evet. İyi, evet. O zaman Yalın Ayak şiirdir. Şiiri bizim Ece Ayhan'dan okuyacağımız ilk şiir olsun. Ve bakalım bu şiir içerisinde de kimi ipuçlarını bulabilecek miyiz onun hayatına dair?
Evet.
Biz tüzüklerle çarpışarak büyüdük kardeşim. Emrazı Zührevi Hastanesi'ne kapatıldı anamız. Adıyla çalışan ermiş sirkeci kadınlarındandır. Şeker atar hala mazgallardan can kurtaranda. Acı bacının acı bilmez uçurtma çocuklarına. Yıl sonu müsamerelerine kimler çıkarılmaz? Velhasıl onlar vurdu, biz büyüdük kardeşim. Babamız dövüldü güllabici odunlarla tımarhanede, acaba halk nedir diye düşünür arada işittiği. Dudullu'dan ta Salacağa koşarak alkışlayalım fazla babalarıyla dondurma yiyen çocukları. Hangi çocukların neye imrenmesi Yalın Ayak şiirdir? Evet, galiba Ece Ayhan'ın hayatında da yine bir Ankara'da olmak, yine bir üniversite ve galiba mülkiye yolu var.
Evet. Söylediğiniz gibi şairimiz 1953'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, diğer ismiyle Mektebi Mülkiye'ye giriyor ve buradan 1959'da 6 yıl sonra mezun oluyor. Eğitimini tamamlamasının ardından 1962'de Sivas Gürü'ne kaymakam olarak atanıyor Ece Ayhan.
Memur hayatımız başladı.
Doğrudur. Ve aynı yıl Deniz Hafize Hanım ile evleniyor. 1963'te Çorum Alaca'da kaymakamlık yapıyor. Aynı yıl baba oluyor 1963'te. 1965'te askerlik görevini tamamladıktan sonra Denizli Çardak'ta kaymakamlık yapıyor. 1967'de malulen emekliye ayrılıyor. 1968'de eşini kanserden kaybediyor Deniz Hafize Hanım'ı ve bir daha hiç evlenmiyor Ece Ayhan.
Evet, akıllı bir şairle karşılaştık sonunda.
Ece Ayhan ikinci yeni şiiri içerisinde gerçekten nevi şahsına münhasır bir isimdir. Hem duruşuyla hem şiirlerindeki aykırı tarzla hem de yakın çevresiyle olan münasebetleri açısından zor bir adamdır, zor bir şairdir aslında Ece Ayhan. Emekli olduktan sonra İstanbul'a dönüyor ve buraya yerleşiyor şairimiz. Burada çevirmenlik, redaktörlük, dergi yöneticiliği ve müdürlük gibi işlerle uğraşıyor. 1974'te beyninde bir tümör tespit ediliyor Ece Ayhan'ın. Şairin sonunu da hazırlıyor aslında bu tümör. Sağ kulağında işitme, sağ gözünde de kısmi görme kaybına neden oluyor bu tümör. Tedavi için dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in örtülü ödenekten sağladığı imkanla Ece Ayhan İsviçre'ye gönderiliyor. Ve tedavisi 3 yıl kadar sürüyor. Bacakları felç oluyor Ece Ayhan'ın. Fakat kurtuluyor. Tedaviler sonucunda bacakları tekrar eski sağlığına kavuşuyor. Hı-hı. Bu arada Ece Ayhan'ın beynindeki tümörü Gazi Yaşargil, meşhur
evet,
profesörümüz, beyin cerrahı.
Cerrahımız.
O alıyor tümörü. Ardından bu tedaviler devam etmekteyken İstanbul Maltepe Huzur Evi'ne, sonrasında Acıbadem Huzur Evi'ne yerleştiriliyor. Ece Ayhan'ın gerçekten acıklı bir hayatı vardır. Diğer şairlerimizin de hayatlarından bahsederken kiminin yoksullukla sınandığını gördük, kiminin yoklukla sınandığını gördük. Ece Ayhan gerçekten hem yoksullukla hem de yoklukla hem de yalnızlıkla sınanmış bir şair.
Hastalık da
fakat
ayrı.
Fakat hayatının bir döneminde bu yalnızlığı biz bilinçli bir yalnızlık olarak görüyoruz. Kendi tercihi olarak görüyoruz. O da şöyle, aksi bir kişiliğe sahip olduğu için dostlarıyla da çok anlaşamıyormuş Ece Ayhan. Hı hı. Kendisine dayatılan, kendisine sunulan hiçbir teklife kolay kolay hemen ikna olarak yaklaşmadığını, direttiğini ve her seferinde bir şeylerden kaçıp yine kendine yakalandığını biliyoruz şairimizin. Şairin arkadaşlarından Enis Batur'un yöneticilik yaptığı Yapı Kredi Yayınları kendisine telif ödemesi için, rahat bir hayat sürmesi için telif ödemesinde bulunuyor. 2001'de tekrar Çanakkale'ye dönüyor Ece Ayhan. Bir müddet sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Huzur Evi'ne yerleşiyor. 12 Temmuz 2002'de kalp yetmezliğinden vefat ediyor. Ben 2001'de Çanakkale'ye döndükten sonra Ece Ayhan'ın Çanakkale'nin yerel televizyonu vardı. Şimdi hatırlayamıyorum ama Ton TV olması lazım. Birkaç kanal daha vardı. Oralarda yayına çıktığını hatırlıyorum. Oralarda dinlediğimi hatırlıyorum. Böyle artık hayatının son döneminde biraz daha böyle elden ayaktan düşmemiş ama artık o şeye yakın bir halde görmüştüm. Çok üzülmüştüm. Çünkü Ece Ayhan ismi çok böyle karizmatik bir isimdi bizim nezdimizde. Biz üniversitedeyken de böyle en korkulan ikinci yeni şairiydi bizim gözümüzde.
Bu sertliği şiirlerine nasıl yansıdı?
Şiirlerine de yer yer yansıtmış aslında.
Azar azar okuyacağız ama.
Evet. Kabri Eceabat'taki Yalova köyünde, kendi köyüm der Yalova köyüne. Şair ömrü boyunca az önce söylediğim üzere fakirlik ve onun getirdiği şeker, damar tıkanıklığı, lenf tüberkülozu, kalp büyümesi, beyin tümörü gibi hastalıklarla savaşarak ve aykırı düşüncelere hayatının sonuna kadar taşıyarak geçirmiş.
Evet, bir başka şiiri bakalım burada yalnızlığını ya da işte o aksi tavrını görecek miyiz? Yort Savul, zaten bir emir kipi var burada.
Evet,
nedir
evet.
Bu?
Yort Savul, çekil yoldan demek.
Hmm.
Özellikle Osmanlı zamanında ordular bir yere sefere çıktığı anda eğer yolda kendilerine bir engel görürlerse, bir topluluk görürlerse yort savul, yani çekil yoldan, yürü oradan gibi manaları var yort savulun.
Hadi bakalım onu bir dinleyelim o zaman Yasemin'in sesinden. Atlasları getirin, tarih atlaslarını. En geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Harbi karşılık verecek ama herkes. Göğünde kuşu uçurtmayan şu üç soruya. 1. Yeryüzüne nasıl dağılmıştır tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar? 2. Daha yavuz bir belge var mıdır ha? Gerçeği ararken parçalanmaya göze almış yüzlerden? 3. Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır. Nice akar huruç ales sultanlarda bayraksız davulsuz. Nerede kalmıştık? Tarihe ağarken üç ağır yıldız, sürünerek geçiyor bir hükümet kuşu kanatları yoluk. Çocuklar, ile bile muhbirler ve bütün ahali hep birlikte üç kez bağırarak yazınız. Kurşun kalemle de olabilir. Yort Savul. İkinci yeni akım içinde yer alan Ece Ayhan acaba kimleri okudu ve eserler oluştururken öykündüğü kişiler var mıydı?
Şöyle söylemek daha doğru olur kanaatindeyim. Ece Ayhan diğer ikinci yeni şairleri gibi geniş bir yelpazeden beslenen bir şairdi. Jules Verne'den Nihal Atsız'a kadar uzanan geniş bir çerçevede ve alanda eserler okudu. Ortaokul sıralarından itibaren de edebiyata merak saldığını biliyoruz. Aynı zamanda Ece Ayhan'ın diğer şairlerimiz gibi tarihe meraklı olduğunu biliyoruz. Kendisi Türk Dili Dergisi'nin 1954 yılı Şubat sayısında ilk şiirini yayımlıyor. 1956 itibariyle Pazar Postası'nda şiirleri devamlı olarak çıkmaya başlıyor Ece Ayhan'ın. Şiir ve düz yazı alanında eserler veren şairimizin yayımladığı ilk şiir kitabı ise Kınar Hanım'ın Denizleri oluyor. Kınar Hanım'ın Denizleri yayınlandığı yıllarda yankı uyandırıyor. 55-58 yılları arasında yazdığı şiirlerini topladığı bu eserinde henüz kendi sesini arıyor Ece Ayhan. Bunu hep konuşmuştuk işte, daha öncesinde hep bahsetmiştik.
Net bir tavır yok henüz.
Evet, şiir aşkla başlar, aşkla devam eder. Fakat şair hep kendi sesini arar. Hı hı. Artık olgunluk çağında, o hikmet çağında, gurbet, hasret ve hikmet burcundan bahsetmiştik. Hı hı. Behçet Necatigil'in üçlemesinden.
Doğru.
Artık kendi sesini bulduğu yer hikmet çağıdır. Dolayısıyla bu Ece Ayhan'ın ilk kitabında biz kendi sesini aradığını, henüz daha bir hikmet bakımından olgunluğa erişmediğini görüyoruz Kınar Hanım'ın Denizlerinde. Zamansızlık ve masal unsurları bu kitap ile kendisini hissettiriyor. Eserden itibaren Ece Ayhan şiirinde noktalama işaretlerinin işlevi bozuluyor ve hiçleştiriliyor.
Noktalama işareti kullanmıyor mu yoksa farklı amaçlarla
düzensiz
mı kullanılıyor?
Düzensiz kullanılıyor, farklı amaçlarla kullanılıyor. Vurguyu farklı şekilde vermek için kullanılıyor. Atilla İlhan'ın ikinci yenicilere karşı çıktığı noktalardan birisi de budur. Çünkü o noktalama işareti kullanmaz. Noktalama işaretlerinin bu şekilde kullanılmasında labalilik olarak görüyor Atilla İlhan mesela ikinci yeni şiirinde.
Laubalilik.
Evet.
Neden acaba? Kritik bir konu bu.
Şimdi bu konu kişisel konular bunlar.
Siz hani, mesela şiirlerinizde...
Ben şiirlerimde noktalama işareti kullanıyorum. Çünkü vurguyu ya da cümle yapısını oluşturmak için noktalama işaretlerine ve Türkçe kurallarına, en azından Türkçenin
değil mi?
Asgari kurallarına şiirde yer vermek açısından bunu bir tercih olarak görüyorum.
Ben de bunu size yaptığınızı laubalilik olarak değerlendiremem. Çünkü olması gereken bu gibi geliyor insana.
Olması gereken bu diyoruz. Ama işte edebiyat tarihimizde öyle fikirler ortaya çıkmış ki kabul edilen o genel görüş dediğimiz görüşlere karşı bir yenilik doğurmak açısından, yeni bir şeyler söylemek açısından öyle şeyler ortaya çıkmış ki işte bunları yine bazı şairlerimiz, bazı yazarlarımız kabul etmemiş. Onlar da karşı çıkanlara karşı çıkmış. Burada da çeşitlilik doğmuş. Biz bu çeşitlilikten besleniyoruz.
Tabii ki sadece şeye ben, o bana biraz sert geldi.
Evet.
Yani laubalilik olarak nitelendirilmesi. Evet. Yoksa İlhan, o da bir daha, tarz yani.
Atilla İlhan, daha yayında olduğumuz için bahsedemiyorum
neler
ama.
Neler neler vardı.
Evet, ben Atilla İlhan konuşurken de bahsetmiştik, hatırlarlar dinleyicilerimiz. İkinci Yeni'ye çok ciddi derecede hasımlık besliyor edebi konularda. Edebi konularda, şahsi olarak değil ama edebi konularda çok ciddi tartışmalara giriliyor o dönemde. Hakarete varan yazıların olduğunu biliyoruz. Şairin ikinci kitabı Ece Ayhan'ın Bakışsız Bir Kedi Kara iki bölümden oluşuyor. Burada da örneğin bizim klasik sıfat tamlamasını, kara kediyi tersine çevirdiğini görüyoruz. İkinci Yenicilerin bu alışkanlıkları, bu absürt ama biraz daha böyle dışa vurumcu ve şaşırtmacayı seven tarzları aslında onların en çok tanınmasına sebep olan konulardan birisi. Kalıpların sınırlarını zorlayan bu şiirlerinde şair, poetikasının yani şiir felsefesinin karakteristiği olarak dilsel sapmalara yöneliyor. Dilsel sapmalardan kastım da işte az önce Kedi Kara örneğinde olduğu gibi. Bu dilsel sapmalar, dilin klasik kullanımının dışındaki kullanımdan bahsediyoruz burada. Şairin zaman zaman anarşizme varan kural tanımazlığının ve hayata karşı öfkeli bakışının uyandırdığı şiddet söylemini de eseri bir kara edebiyat ürünü haline getirecek kadar sertleştiriyor. Üçüncü şiir kitabı Ortodoksluları 1968'de yayımlıyor şair. Artık kendine özgü ozanlık dilini de yakalamış oluyor Ece Ayhan. Sembolik özellikli kapalılığı hedefliyor Ece Ayhan, diğer ikinci yeni şairlerinde olduğu gibi. Yüksek bir sembolizm var onun şiirlerinde de ve karamsar. Genellikle karamsar. Çünkü yaşadığı hayat zaten başka türlü bir şiir kurmasına müsaade etmeyecekti diye düşünüyorum.
Evet, gerçekten öyle.
Sert bir üslupla alternatif tarihe yönelik olarak kurduğu eserler de var. Devlet ve Tabiat ya da Orta İki'den Ayrılan Çocuklar için şiirler 12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonraki devrenin siyasal bunalımları içerisinde yazılıyor. Bu bunalımları yansıtıyor bu eserdeki şiirler. Şairin bir de sivil şiir söylemi vardır. Bu sivil şiir anlayışına zarar vermeyecek aşamada o kertede estetik kaygısı olan eserler. İşte ben bu yüzden önemsiyorum. Her ne kadar politik bir tavır takınılsa da, her ne kadar düşünsel bir tavır takınılsa da, şairin estetik bir doku yakaladığı anda biz başarılı olduğunu, artık gerçekten şair olduğunu görüyoruz.
Evet, biz az evvel o şiiri okuduk sevgili dinleyenlerimiz sizler için. Yort Savul'dan bahsetmişti bile de hemen bizlere. Çekil yolumdan gibi bir anlamı vardı. Şairin ilk dört kitabının da aslında toplu hali.
Doğrudur.
Değil mi?
Doğrudur.
Bir de çok önemsediğimiz bir şey var orada. Ece Ayhan sözlüğü de olduğunu biliyoruz.
Doğrudur. İçerisinde Ece Ayhan sözlüğü yer alıyor.
Ne enteresan, evet, değil mi? Evet. Ece Ayhan, evet, sözlüğü. Evet. Demek ki Türkçe dışında başka, evet, bir sözlük yaratmış kendisine. Evet.
Bu Yort Savul, sizin de söylediğiniz gibi Ece Ayhan'ın ilk dört eserinin toplandığı eser, nihayetinde Bütün Yort Savullar diye de bütün şiirlerinin toplandığı bir eser yayımlanmıştı. Hı hı. Bunu da söylemiş olalım dinleyicilerimiz için. Bir de Zambaklı Padişah var. Şairin sanatını bütüncül gözle görmek açısından önemli bir şiirdir. Kısa bir şiirdir ama.
O zaman madem Zambaklı Padişah şairin sanatının bütüncül gözle değerlendirilmesi için bir anahtar, Zambaklı Padişah'ı sizden dinleyebilir miyiz?
Tabii ki, zevkle. Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam, sana uzun heceli bir kent vereceğim. Girilince kapıları yitecek ve boş. Azizim, güzel atlar güzel şiirler gibidirler. Öldükten sonra da tersine yarışırlar. Vesselam.
Evet, ne diyor
burada? İşte biz burada aslında Ece Ayhan'ın ne dediğini bilemeyiz. Bu şiirden kendimiz anlamlar çıkarmak zorundayız. İkinci Yeni şiiri dediğimiz şiir budur. Burada bizim için önemli olan azizim, güzel atlar da güzel şiirler gibidirler dizesinde olduğu gibi bir ahenk yakalayıp o ahenkten haz duymaktır. Bu şiirin gerçekten ne dediğini belki de Ece Ayhan bile kendisi dahi bilmiyordu. Çünkü ikinci yenide biz bunu daha önce konuşmuştuk. Anlam diye bir dert yoktur. Anlamsızlık vardır. Anlamsızlık üzerine anlam yaratırlar. Dolayısıyla burada her yöne, her fikre bir yontma yapabiliriz. Yani kendi düşüncemize göre evirebiliriz buradaki düşünceyi, şiirdeki düşünceyi. Dolayısıyla ben işin dizeden haz almak olduğunu savunduğum için öldükten sonra da tersine yarışırlar vesselam. Yani şiirin iddiasının şair öldükten sonra bile devam ettiğini bu kadar güzel anlatan bir şair
çok güzel.
Daha hatırlamıyorum mesela.
Bence sizin yorumunuz da çok güzel.
Teşekkür ederim.
Ben bunu böyle çok yorumlayamayabilirdim çünkü.
Son olarak şairin hayatından biyografik etkiler de taşıyan Çanakkale'li Melat'a iki el mektup. Burada da biz toplumsal konuları, Cumhuriyet'in bürokratik tarihini kadınlar üzerinden kurgulayan ve hiciv tonu yüksek bir eser olarak görüyoruz. Son Şiirler isimli bir kitap var. Kitabın ismi Son Şiirler.
Evet.
Orada da dil ve ironi bağının şiddetlendiği metinler bunlar. İroni dilinin kuvvetli olduğu eser. Bütün Yort Savullar'da az önce söylediğim üzere tüm şiirlerinin toplandığı eser.
Evet.
Görüldüğü üzere şiir dili üzerindeki orijinalliği, öne sürdüğü sivil şiir başlığı, mitoloji ve alternatif tarihi masal diliyle harmanlayan üslubu, şiirde kaotik düzeni hedefleyen isyankar yapısı ile Ece Ayhan, Türk edebiyatı içerisinde alt kültürün, karşı söylemin önemli bir ismi olarak yerini almıştır diyebiliriz.
O zaman son şiir olarak da biz sevgili dinleyenlerim sizler için Denizin Altındaki Bandoları okuyalım. Bide Dayaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aycan Feren'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta tekrar şiir gemisinden sizleri selamlamak üzere ayrılıyorum. Hoşçakalın. İşte ölüm şu derin taçlı şiirdir bak. Duman adamları maskeli katanalarıyla geçiyor. Çalan bir bandonun eşliğinde şimdiye dek ölünmeyen kentimizin üzerinden. Hiç değilse sokaklarında Sayın Padişahım muhbir, denizin altındaki bandolar da çalıyor muydu? Parmak çocuk sorusu karşılığını da içinde taşır. Ama şurasını unutuyorsun hep. Boğuldukları zamanki yaşlarıyladır çalgıcılar. Herhalde böyle bir şiire başlayan onu bütünler. Şiir gemisi.